Ayrım 10.
Hatırladığım 1938 ilkbaharında müddeti dolmuş olan Alman pasaportumu uzatmak için bir teşebbüste bulunmadığımdır. Çünkü ya Alman Reich'ının resmi organında yayımlanan gerekçeyle zaten vatandaşlıktan çıkarılmış bulunuyordum. Bu bana bir rivayet olarak da iletilmişti. Ya da alacağım yeni pasaporta beni damgalamak amacıyla bir Y harfinin ve ilave olarak İsrail sözcüğünün konacağını bildiğim için başvurmamıştım. 1938 sonbaharında sona eren 5 yıllık sözleşmemi uzatmak için başvurduğumda Türk vatandaşlığına geçmek istediğimi de bildirmiştim. Beni seven Türk meslektaşlarımın ve milletvekillerinin özel olarak kulağıma fısıldadıkları, İslam dinini kabul etmem ve böylece Türklüğü benimsediğimi ispatlamam, yani derhal Türk vatandaşlığına kabul ile ödüllendirilecek bir ön koşulu yerine getirmem imalarını, Türkiye'ye bağlılığımı o güne kadarki faaliyetlerimle yeterince ispatlamış olduğumu ileri sürerek reddetmiştim. Bildiğim tek şey, sözleşmeleri Türk hükümeti tarafından uzatılmamış birkaç meslektaşın 1943'ten sonra bile bir yolunu bulup Filistin'e, Kahire'ye, Tahran'a, hatta Amerika Birleşik Devletleri'ne gidebildikleriydi demektedir. Hatıralarım, Sevinç Matbaası, Ankara 1985, sayfa 353. İlginçtir, 1938'de sözleşmesi 5 yıl daha uzatılan Profesör Hirsch'ın Türk vatandaşlığına geçmek için yaptığı başvuruya 1943 yılına dek yanıt bile verilmemiştir. 1943'te yeniden 5 yıllık bir sözleşme için ücretime zam yapılmasını isteyince bu kez kendisine Türk vatandaşlığına alındığı bildirilmiştir. Adı da Türkçe yazım kurallarına uydurularak Ernest Hirsch yapılmıştır. Ama bunun üzerinde fazla durmamıştır. Nitekim 1980-81'lerde Almanya'da anılarını yazarken Türk vatandaşlığını muhafaza etmiş olduğum için bugün bile yerel yetkili Türk konsolosluğunda kayıtlıyım diye bir de not düşmüştür kitabının sonuna. Oysa Profesör Hirsch'in Türk vatandaşlığına geçtiği için Türkiye'de başına neler gelmemiştir neler. Örneğin tam 41 yaşındayken, üstelik savaşın en civcivli günlerinde, 1943'te nüfus kağıdının verilmesinin hemen ardından gelip askerliğini yapması için askerlik şubesinden bir çağrı almıştır. İstanbul Üniversitesi ile 1933 yılından beri süregelen sözleşmesi artık Türk vatandaşı olduğu gerekçesiyle yenilenmemiş ve geçimini sağlayabilmek için avukat olmak zorunda bile kalmıştır. Avukat olabilmek için de öğrencilerinden oluşan kurullar önünde bir takım sınavlara bile girmiştir. Ama avukatlık da yapamamış, Ankara Hukuk Fakültesi'nin kuruluşu için bir çağrı alınca hemen Ankara'ya göçmeye de razı olmuştur. Ne ki orada da kendisine ödeyebildikleri ek ücret ancak hukuk felsefesi kürsüsünü de yönetip ders vermesi koşuluyla profesör maaşının, yani 80 liranın 3'te 2'si olabilmiştir. Zamanın başbakanı, aynı zamanda da Profesör Hirsch'in öğrencilerinden Şükrü Saracoğlu, vatandaşlığa kabulünden dolayı kendisine teşekküre gelen profesörden durumu öğrenince çok şaşırmış, Maliye Bakanı Fuat Ağralı'yı çağırtmış hemen. Maliye Bakanı da doğrulayınca söylenilenleri öfkelenmiş. "Biz Sayın Profesör'e Türk vatandaşlığını bu duruma düşsün diye mi verdik? Olmaz öyle şey!" diye bağırmış. Sonra da Başbakanlığın örtülü ödeneğinden profesöre eski aldığı ücretin aynen ödenmesini buyurmuştur. Hasan Ali Yücel'e atfedilerek anlatılan fıkrada Profesör Hirsch'in öyküsüne benzer bir öyküdür. 1940'lı yıllarda Ankara'da bir sabah Milli Eğitim Bakanı'nın evinin kapısı erken erken çalınmıştır. Gelen Alman asıllı bu profesörlerden birisidir. Hasan Ali Bey ile görüşmek istemektedir. Son yıllarda iyice azgınlaşan gerici çevrelere karşı kendilerini içtenlikle savunanlardan birisinin de Hasan Ali Bey olduğunu bilmektedir ve güvenle sabah sabah kapısına gelmiştir. Hasan Ali Bey hiç beklemediği için profesörü görünce şaşırır. "Hayrola hocam?" der şaşkın şaşkın. "Sabah sabah hayırdır inşallah." "Aman sayın bakanım," der profesör öfkeli öfkeli. "Beni hoş görün. Sizi sabah sabah rahatsız ettiğim için. Bu nasıl iştir anlayamadım. Şimdiye kadar üniversiteden 600 lira maaş alıyordum. Şimdi Türk vatandaşı oldum diye maaşımı bu ay 1/4'üne düşürdüler. Bu nasıl iş? Türk vatandaşı oldum diye cezalandırılıyor muyum yoksa?" Bir kahkaha atar Hasan Ali Bey. "Yahu," der, "sen kolay mı sanıyorsun Türk olmayı Allah aşkına?" Türlü türlü Türk var. Türklerin de türlü türlü oluşu hiç kuşku yok ki aralarında bazılarının artık göçebeliği bırakıp yerleşikliğe geçişiyle başlanmış olsa gerektir. Bütün budunun avcılık ve hayvancılıkla geçindiği göçebelik dönemlerinde üretim farklılığından doğan bir çelişki veya bir çıkar çatışması söz konusu olmayacağı için boylar veya bireyler arasında bir ayrışımın bir türlü türlü oluşun varlığından da elbette söz edilemez. Türkler ilk ne zaman yerleşikliğe geçmişlerdir? Kuşkusuz bugün kesin bir tarih saptayabilmek neredeyse olanaksızdır. Ancak eldeki bilgilere göre de yerleşikliğe geçiş ile İslamiyet'i kabul ediş arasında önemli bir ilişki vardır. Galiba kimi Türk boyları yerleşikliğe geçmeye, Mavera-un Nehre yerleşmeye başladıkları dönemlerde İslamiyet'i de nihayet kabul etmişler veya İslamiyet'i kabul ettikleri yıllarda yerleşikliğe de geçmeye başlamışlardır. Nitekim Türklerin bir kısmının İslamiyet'i nihayet kabul etmeye başladığı 10. yüzyılda artık Türkler arasında da yerleşik Türk ve göçebe Türk diye bir ayrışmanın başladığı ve yerleşiklerin göçebeleri, göçebelerin de yerleşikleri hor gördükleri, birbirlerine düşman kesildikleri bilinmektedir. Kimi tarihçilere göre göçebeler hor gördükleri, küçümsedikleri yerleşikleri aşağılayıcı bir anlamda oturak, yatuk, tembel, sart ve benzeri sözcüklerle adlandırmaktadırlar. Hatta sart sözcüğünün sarı it veya sarı köpek anlamına geldiği bile savlanmaktadır. Yerleşikler ise göçebelere kafir demektedirler. Onlara Çinlilerin veya Bizanslıların gözüyle bakmaktadırlar. Bu düşmanlık giderek öyle boyutlara varmıştır ki birbirleri için söylenceler bile uydurmuşlardır. Örneğin yerleşikliği kötüleyebilmek için Türk boylarının atası Oğuzların kurucusu Oğuz Han'ın "Dayım göç edeler, oturak olmayalar" dediği bile bu tür söylencelerle öne sürülmüştür. İslamiyet artık Türkler arasında da iyice yaygınlaşıp yerleşiklerin dışında göçebe Türklerden bazıları da Müslümanlığı kabul etmeye başlayınca bu ayrım üçe çıkmıştır. Artık üç tür Türk vardır. Birinciler yerleşik Müslüman Türklerdir. Onlara sart denilmektedir. İkinciler Müslümanlığı kabul etmiş göçebe Türklerdir. Şamanist Türklerden ayırmak için de onlara Müslüman Türk anlamına Türkmen denilmektedir. Üçüncüler ise hala şamanist göçebe Türklerdir, Oğuzlardır. Bilindiği gibi 12. yüzyıldan sonra Anadolu'daki Türklerin neredeyse tamamı Müslüman olunca bu Türkmen sözcüğü de kendiliğinden anlam değiştirmiş ve özellikle Anadolu'da yerleşikliğe geçmiş Türklerce göçebe Türk anlamına kullanılmaya başlanılmıştır. Yerleşik Türkler kendilerine Rumi veya İslamlar demektedirler. Yani Selçuklular döneminde Anadolu'da da Türkler birbirlerine düşman kardeşler olarak Rumiler ve Türkmenler diye iki ayrı grupturlar. Bernard Lewis'ın belirttiğine göre Osmanlı İmparatorluğu'nda da ta 15. yüzyıla kadar bazı Vakanüvisler Osmanlı ülkesinden Rum ülkesi sultanlardan da Rum sultanı diye söz etmişlerdir. İstanbul ve Osmanlı Uygarlığı Varlık Yayınları 1975 sayfa 57. 15. yüzyıldan sonra Osmanlı ülkesinde Türkmen sözcüğü de pek kullanılmaz olmuştur. Kendilerine de artık Osmanlı demektedirler. Göçebe Türklerin yeni adı ise Yürük veya Yörük'tür. Kabalığın, ilkelliğin, cahilliğin karşılığı olarak da bu kez doğrudan Türk veya Türkler anlamına gelen Etrak sözcükleri kullanılmaktadır. Osmanlı birisini aşağılamak, horlamak, onurunu kırmak istedi mi ona Türk demektedir. Etraki bir idrak demektedir. Taner Timur'da geleneksel Osmanlı kaynaklarında Türkler iki şekilde ele alınmışlardır demektedir. Taner Timur'a göre çeşitli karışımlarla etnik saflığını da yitirmiş olan yönetici kadro, Osmanlı kendisini daha çok dinsel terimlerle tanımlamayı yeğlediği için, Türklere 10. yüzyılda yaşamış ünlü Arap tarihçisi Mesudi'de, kutsal tarih içinde Yafes'e, Nuh peygamberin 3. oğluna bağlanan şecerede yer vermesinden dolayı, atalarının bu bağlamda Türk kökenli olduğunu açıklamalarına karşın, Türk sözcüğünü küçültücü bir anlamda kullanmışlardır. Gerçekten 16. yüzyıldan itibaren Osmanlı vakainameleri Türklere aşağılayıcı sıfatlarla doludur. Kaba Türk, cahil Türk, idraksiz Türk ve benzeri nitelemeler Osmanlı kroniklerinde bol bol rastlanan ifadelerdir. Osmanlı Kimliği Hil Yayın 1986 sayfa 79-80. Gene Taner Timur'un aynı kaynaktaki açıklamalarına göre 1740 yılında İstanbul'da doğmuş Ermeni asıllı tarihçi Ignatius Dohsan da Avrupalılarca uzun yıllar Osmanlı tarihi ve sosyopolitik yapısı konusunda tek kaynak sayılmış birkaç ciltli kitabı Osmanlı İmparatorluğu'nun genel tablosu adlı kitabında İmparatorluğun bütün halkı Osmanlı ismiyle çağrılır ve bunlar Avrupalıların kendilerine neden Türk dediğini de bir türlü anlayamazlardı. Bu kelimeyi en ağır bir hakaret saydıkları için imparatorluktaki yabancılar da kimseye Türk diye hitap edemezlerdi diye yazmıştır. Fetihten sonra da İstanbullular olmuş. Tarihçilerimiz Sultan II. Mehmed'in 1453'te İstanbul'u fethetmesini tarihin bir dönüm noktası olarak Orta Çağ'dan Yeni Çağ'a geçişin başlangıcı olarak değerlendirirler. Bu olayla Bizans, Doğu Roma, İmparatorluğunun sona erdirilmiş olması, daha sonra yüzyıllar boyu dünyanın en güçlü devleti olacak Osmanlıların, İstanbul'un fethiyle gerçekten bir imparatorluk haline dönüşmüş bulunması, 1453'ün tarihin dönüm noktası olarak kabulünü haklı kılacak denli yeterli nedenler midir? Bu sorunun şöyle veya böyle yanıtlanması doğrusu ne derece önemlidir bilemeyeceğiz. Ama hemen şunu da belirtmek isteriz ki İstanbul'un fethi biz Türklerin geleceği açısından her anlamda son derece önemli bir dönüm noktası olmuştur ve bu gerçek bizce tartışılamayacak kadar kesindir. Sultan II. Mehmed'in kendisini İstanbul'u fethetmek zorunda bıraktığını öne sürdüğü, Bizans'ın artık Osmanlı ülkesi içinde bir düşman ada gibi kalmasının bir takım sakıncalı durumlar yarattığı, Bizanslıların kendi güvenlikleri için Anadolu'daki beylikleri Osmanlıların aleyhine kışkırttığı, İstanbul Boğazı'nın hala Bizanslıların kontrolünde olmasının Osmanlıların Anadolu'dan Trakya'ya, Trakya'dan Anadolu'ya asker geçirmesini olağanüstü zorlaştırdığı ve bunun gibi gerekçeler haklı da bulunabilir, haksız da bulunabilir. Ama salt bir özel attan türemiş Osmanlı adının daha sonraki yüzyılda varsıl anlamlı bir Osmanlılık kavramı haline dönüşmesinin ancak İstanbul, Bizans, kalıtıyla gerçekleştirilebileceğinden kuşku duyabilmekte bizce olanaksızdır. İstanbul'un fethedildiği yıllardaki nüfusu hakkında, durumu hakkında bugün ne yazık ki fazla bir bilgi yoktur. İslam Ansiklopedisi'nin ilgili maddesinde de İstanbul'un nüfusuna dair kat'i bilgimiz yoktur. Fethi müteakip şehirde emlak tahriri yazımı ile birlikte nüfus sayımı yapan Dursun Bey eserinde neticesini kaydetmektedir denilmektedir. İ.A. Cilt 5, 2, sayfa 1207. 1758-1833 yıllar arasında yaşamış Ermeni asıllı İstanbullu tarihçi İnciciyan ise son Paleologos imparatorları 1261-1453 yılları arasında Bizans tahtına sahip olan son imparatorluk ailesi zamanında İstanbul'un şehir içi nüfusu bazı müelliflere nazaran 800 bin kadardı diye yazmaktadır. 18. asırda İstanbul, İstanbul Fetih Derneği yayını 1956 sayfa 13. İnciciyan'ın kitabını Türkçeleştiren Hrant Andreasyan da metin içinde düştüğü dipnotunda Andreas 12. asrın sonlarında İstanbul'un nüfusunun 800 bin 1 milyon olduğunu söylerse de buna dair kat'i bir delil yoktur. Son Paleologos devrinde İstanbul'un yarı harabe olduğu hususunda Arap, Rum ve Avrupalı seyyahlar mütefiktirler. Bu devirde İstanbul Türk toprakları ile çevrili olup şehre buğday ve diğer yiyecek maddeleri kafi miktarda ithal edilemediği gibi halkın büyük bir kısmı Selanik'e ve diğer Bizans şehirlerine hicret etmiş bulunuyordu. İstanbul'un boşalmış olduğunun diğer bir delili de Bizans ordusunun büyük bir kısmının başka milletlere mensup ücretli askerlerden ibaret olması keyfiyetidir diye açıklamalarda bulunmaktadır. AGE sayfa 122. Bu açıklamalardan da çıkarılabileceği gibi kentin nüfusu 1453'lere gelindiğinde bir veya birkaç yüz bin kişiye kadar düşmüş olsa gerektir. 53 gün süren kuşatma sırasında da daha ilk günden itibaren kentin bütün çıkış kapılarının sıkı sıkı kapatıldığı, önlerindeki hendekler üzerine kurulu köprülerin Bizanslılarca uçurulduğu ve kapı boşluklarının içeriden de duvar örülerek doldurulduğu bilinmektedir. Yani dış dünya ile bütün ilişkiler koptuğu için artık yiyecek de gelmemektedir. Dolayısıyla bir yandan kenti sürekli bombalayan Fatih'in o güne dek yeryüzünde bir benzeri daha görülmemiş denli uzun namlulu dev toplarının verdiği zarar ve hitikler, öte yandan açlık ve salgın hastalık ve benzeri nedenler yüzünden ölenler de düşünülecek olursa, bu sayının savaş sırasında daha da aşağılara düştüğü kestirimlenebilmektedir. Ayrıca kentin düştüğü son günkü savaş sırasında da her iki taraf büyük kayıplar vermiştir. Bilindiği gibi tam 53 gün süren bu kuşatmada Osmanlı ordusu 18 Nisan, 6 Mayıs ve 12 Mayıs günlerinde de kenti alabilmek için yoğun top ateşleriyle açtıkları gediklerden 3 kez saldırıya geçmiş ancak surları aşmayı başaramamıştır. Bizanslıların Sarayburnu girişini zincirle kapatmaları karşısında neredeyse bir tansık yaratarak donanmasını karadan yürütüp Haliç'e indirtmiş ve kenti gene dört bir yandan kuşatmış olmasına karşın tam 51 gündür hala başarıya ulaşılamamış olmasına dehşetli öfkelenen Sultan II. Mehmet 27 Mayıs günü bütün vezir ve paşalarını bir toplantıya çağırmıştır. Toplantının sonunda uzun bir söylev vererek kentin derhal alınması halinde bütün askerlere, kimi tarihçilere göre süresiz, kimi tarihçilere göre de sadece 3 gün yağma hakkı tanıdığını açıklamış ve şimdi herkes kendi alayına, kendi çadırına gide ve emirleri altındakilere bu tembihlerimizi tez ulaştırat diye buyurmuştur. Bu buyruk üzerine ertesi gün hazırlıklarla sessiz geçirilmiş ve 29 Mayıs 1453 günü sabahtan yeri ağrırken yoğun bir topçu ateşiyle dört bir yandan saldırıya geçilerek birkaç saat içinde kente girilmiştir. Stanford Show, Osmanlılar kente girince ağır ağır ve dikkatli ilerleyerek sokakları tek tek temizlediler diye anlatmaktadır bu olayı. AGE sayfa 92. Aşık Paşazade ise 50 gün gece gündüz cenk olundu. 51. gün hünkâr yağma buyurdu, hücum ettiler. 51. gün salı günü idi. Hisar fetholundu. İyi yağmalar ve doyumluklar oldu. Altın, gümüş, mücevherler ve türlü kumaşlar gelip pazara döküldü, satmaya başladılar, halkını esir ettiler. Tekfirini öldürdüler. Güzel kızlarını gaziler bağırlarına bastılar diye anlatmıştır. AGE sayfa 156. Bernard Lewis de Fatih Sultan Mehmet fethettiği Konstantinopolis kentine girdiğinde yıkıntıdan az farklı bir yerdi burası. Savaş ve düşman eline geçme gibi çetin bir sınavdan sonra gerileme ve yıkılma oluşumu büsbütün hızlanmış bulunuyordu. Bizans sitesinde kalmış olan 50 bin kişiden son çatışmadan sağ çıkabilenler, zafer kazananların tutsağı olarak Edirne yolunu, Türk başkentinin köle pazarının yolunu tuttular. Konstantinopolis ıssız ve çaresiz kaldı demektedir. AGE sayfa 117-118. Osmanlı askerlerinin kente girdikten sonra da sivil halktan çok sayıda kişiyi tutsak ettiğini İsmail Hakkı Uzun Çarşılı'da doğrulamaktadır. Surların işgal edilip askerin şehre girmesinden sonra halk, kadın, çocuk büyük kiliseye doğru kaçışıyor ve kaçamayanlar esir ediliyorlardı. Askerler Ayasofya'ya kadar gittiler, kiliseye dolmuş halk arasından istedikleri kadar esir aldılar diye yazmaktadır. Osmanlı Tarihi Cilt 1 sayfa 490. Tarihçilerimizin büyük bir bölümü ise Aşık Paşazade'nin çocukça bir içtenlikle kaleme aldığı fetihten sonraki bu olayları genellikle savaş sonrasının doğal karışıklığı olarak yorumlamaktadırlar. Fatih'in bu tür taşkınlıkları 3. günün sonunda kesinlikle durdurduğunu ve 3 gün süreyle büyük şenlikler düzenletip askerlere toylar kurdurduğunu yazmaktadırlar. Şenlik ve ziyafetlerden sonra da ordu ve donanma yerlerine iade ile askerin şehirde dolaşması kat'i surette yasak edildi demektedirler. İA Cilt 5-2 sayfa 1199. Görüldüğü gibi gerek 53 gün süren kuşatma sırasında gerekse son günkü yoğun saldırıda ve kente girildikten sonra 3 gün boyunca yapılan yağma sırasında İstanbul'un Bernard Lewis'in belirttiği gibi büyük yıkımlara uğraması, zarar görmesi, tahrip edilmesi ve nüfusunun da çok azalmış olması kuşkusuz doğal olsa gerektir. Nitekim Stanford Show, Sultan Mehmet fetihten sonra yağmayı mümkün olduğu kadar önlemesine rağmen pek çok kimse korkudan kenti terk etmişti. Kentin onarımı başladığında nüfusu ancak 10 bin kadardı demektedir. Burada şunu da belirtmek isteriz ki Bizans'ın fethinden sonra Osmanlı Yeniçerilerinin kenti 3 gün boyunca korkunç derecede yağma ettiği tezine bazı yabancı tarihçiler de karşı çıkmaktadırlar. Örneği, Philip Price, şehrin zaptından sonraki Türk askerlerinin talan hikayeleri de fazlasıyla büyütülmüştür. 1205'teki 4. Haçlı Seferi askerleri İstanbul'un zenginliklerine daha büyük darbe indirmiştir. Bu sebepten talan edilecek bir şey de kalmamıştır İstanbul'da demektedir. Türkiye Tarihi, Türkiye İş Bankası Yayını, sayfa 51. Stanford Show'da bu görüşü belirli bir oranda desteklemektedir bizce. Kentin nüfusu ve ekonomik zenginliği fetihten çok önce azalmış, İstanbul 60-70 bin kişilik yoksul ve boş bir kent olarak kalmıştı diye yazmaktadır. AGE sayfa 94. Özetlersek Osmanlıların bu fetihle hiç kuşku yok ki çok büyük bir kültür kalıtına, mirasına sahip ama neredeyse tamamı yıkılmış, harap ve boş denilecek kadar ıssız, az nüfuslu bir kent teslim aldığı kesindir. Zaten Fatih Sultan Mehmet de hemen daha fethin 3. 4. günü bir ferman yayımlamış ve Aşık Paşazade'nin anlatımıyla bütün ülkesine kullar salıp isteyen gelsin. İstanbul'da evler, bağlar ve bahçeleri gelip mülk olarak tutsun demiştir. Kısacası 15. yüzyılın ikinci yarısından itibaren İstanbul'u bizce kesinlikle Konstantinopol saymamak, onunla özdeşleştirmemek gerektir. Çünkü Osmanlılar boş ve harap teslim aldıkları bu kentten yeni bir İstanbul ve İstanbulluluk yaratmışlardır. İstanbul, Osmanlılarca yaratılmış yeni bir kent, yeni bir kavram, yeni bir uygarlıktır. Bu yüzden 16. yüzyıldan itibaren de Osmanlı ülkesindeki Türklerin adı artık Rumiler veya İslamlar ile Yörükler veya Türkmenler değil, İstanbullular ve Taşralılardır. Yerleşiklere İstanbullu, Anadolu'daki Türklere de Taşralı denilmektedir. Yeni bir Türk tipi İstanbullu. Acaba nasıl bir şeydir şu İstanbulluluk, nasıl yaratılmıştır? Hemen şunu belirtelim ki bütün tarihçilerin söz birliği etmişçesine yazdıkları gibi Fatih fethin daha ilk günlerinden itibaren kentin yeniden imarı ve canlanması için gerekli girişimlerde bulunur, buyruklar verirken kesinlikle sadece Türklerden veya Müslümanlardan oluşacak bir İstanbul düşünmemiştir. Bir yandan İstanbul'un alınması sırasında yararlıkları görülmüş kumandanlarına, yöneticilerine, bilim adamlarına, din adamlarına devlete kalmış Bizans köşklerini, saraylarını, evlerini, bağ ve bahçelerini verirken, öte yandan da kuşatma sırasında kenti terk edip kaçmış veya bir yere saklanmış Rumların, Bizanslıların, yeniden evlerine dönmeleri için kendilerini bağışladığını ve mülkiyet haklarını tanıdığını bildirir fermanlar yayımlamıştır. Gene bir yandan payına düşmüş Hristiyan tutsakları Haliç kıyılarına yerleştirir ve özgürlüklerini kazanmalarını sağlamaya çalışırken, yani kentin imarında öncelikle onların çalıştırılmalarını ve kendilerine hem geçinmelerini hem de özgürlükleri için gerekli fidyeyi sağlayacak bir miktar olan günde 6 akçe ücret ödenmesini buyururken, öte yandan nicedir boş duran Ortodoks patriğinin derhal seçilmesini buyurmuş ve seçilen kişiyi de hemen yemeğe çağırıp kendisine patriklik asasını ve tacını vermiştir. Profesör George Schreiber de bu gerçeğin altını çizmekte ve 2. Mehmet yalnızca Türklere dayanmadı. Yönetimi, el sanatlarını ve ticareti ayakta tutmak için Hristiyanlara ve Yahudilere de gereksinimi vardı. Bunlardan kaçı kente kalmıştı, kaçanlardan kaçı geri dönmüştü, kaçı bu işleri gönüllü olarak yaptı, bütün bunları yaklaşık olarak dahi saptayamıyoruz. Daha 1453 yılında 5000 Hristiyan ve Türk aile Karadeniz kıyısı kasabalarından ve Edirne'den İstanbul'a göç ettirilmiş bulunuyordu. Daha sonraki yıllarda Peloponez'den, Midilli, Eğriboz, Taşoz ve Semadirek adalarından başka Rumlar da bunlara katıldı. Gelenlerin çoğu varlıklı kimselerdi.